Ayrım 13 sayfa 128. Ultimatum. Anders de la Motte. Bakım merkezini aradınız. Ben Natalie Aden. Nasıl yardımcı olabilirim? Natalie doktor randevularının bulunduğu bilgisayarı açtı ve hattın diğer ucundaki yaşlı kadının derdini dinlemeye hazırlandı. Yarın bir boşluğumuz var. Çarşamba saat 12. Uygun mu? Gamzeli fizyoterapist ağır adımlarla masasına doğru geldi. Natalie yanlış saymadıysa bugün 5. kez oluyordu. Bu en az 3 defa fazla demekti. Yine de Natalie'nin onun mevcudiyetine bir itirazı yoktu. Harika, yarın saat 12'de bekliyoruz. Natalie aramayı kablosuz kulaklığının kenarına basarak sonlandırdı. Kahve ister misin diye soracaktım dedi fizyoterapist. Kesinlikle. Natalie sesinin bu kadar mutlu çıkmasına şaşırmıştı. Fizyoterapist onunla aynı yaşlarda, 30'unun biraz altındaydı. Belki de şahane yakışıklı değildi. Gözleri birbirine fazla yakındı ve biraz da göbeği vardı. Ama ondaki bir şey Natalie'ye çekici geliyordu. Resepsiyonu ziyaret etmek için bariz biçimde bir mazeret uydurmasındaki onu mutlu eden bir şey. Tamamdır, az süt, şekersiz dedi adam. Evet, ben zaten şeker gibiyim. Natalie dudaklarını ısırsa da bu aptalca lafın ağzından çıkmasına engel olamadı. Fizyoterapist gamzelerini sergiledi. Buna katılmamak imkansız. Adam arkasını dönüp personel odasına doğru yürüdü. Kahretsin, soğukkanlılığını korumalıydı. Son birkaç aydır oynadığı işinin ehli ve aşırı profesyonel resepsiyonist rolünü sürdürmeli, kendisini bir kadın dergisi klişesine kaptırmamalıydı. Bu işe zayıf bir ihtimal de olsa başvurmuştu. Kendini yeterince kalifiye göstermek için özgeçmişini ve bazı başka belgeleri biraz düzeltmişti. Sonra kabul edildiğinde işten keyif almasına da şaşırmıştı. Telefonlara cevap vermek, randevu ayarlamak, rahatsızlıklarını artık öğrendiği müdavimlere küçük tavsiyeler vermek, bir zamanlar hayalini kurduğu doktorluk mesleği değildi ama ona yakındı. İşte buradaydı. Sabit bir işte mesai vakti çalışıyordu. Kimin aklına gelirdi? Henüz birkaç ay önce yaşadıkları düşünüldüğünde tüm bunlar gerçeküstü geliyordu ama iyi anlamda. Dudak parlatıcısını cebinden çıkarıp hızlıca dudaklarının üzerinde gezdirdi ve fizyoterapistin dönüşünü bekledi. Ana kapı açıldı ve içeri ince, kara kuru bir adam girdi. Kulüp ceketi, sanki üzerindeyken uyumuş gibi kırışıktı ve altındaki yıpranmış tenis tişörtü de kesin daha iyi günler görmüştü. Gözlüklerinin ardındaki hafif uzak bakışlar da hesaba katıldığında kıyafetleri adamın ne istediğini daha ağzını açmadan söylüyordu. Lityum ve yatıştırıcılar için yeni bir reçete. Natalie fareye tıklayıp doktorun randevu çizelgesini yeniden açtı ve psikiyatrınkini seçti. Kahretsin, işinde iyiydi. Merhaba, bakım merkezine hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? En iyi resepsiyonist gülümseyişini yaptı. Zaten bildiği şeyi, adamın da onaylamasını bekledi. Natalie Aden dedi adam ve ismini söyleyişindeki bir şey Natalie'yi yerine mıhladı. Neden dedi Natalie daha düşünecek fırsatı olmadan. Rozetli bir kimlik yüzüne doğrultuldu. Polis. Natalie olduğu yere çöktü. Patronu kim olduğunu mu keşfetmişti? Hiçbir şey demeden polisleri mi aramıştı? Bir saniye. Sahte bir özgeçmiş kadar sıradan bir şey için bir dedektif gönderecek halleri yoktu ya. Benim adım Omar Amante. Stockholm polisinde görevliyim. Bir cinayet soruşturması ile ilgili olarak birini bulmaya çalışıyoruz. David Saraç. Yaralandığında siz de Scarpe'deydiniz değil mi? Natalie'nin bedenine yayılan rahatlama aniden durdu. Şimdi o adada bulunmanın gerçek sebebini saklı tut Natalie. Zorunda olmadığın hiçbir şey söyleme, soru sorma. Bildiğim her şeyi zaten anlattım. Polisin bakışlarına karşılık verdi, ne kadar bitkin göründüğüne şaşırmıştı. Koridordan sesler işitti. Fizyoterapist ve patronu, ikisi de onların bulunduğu tarafa gelmekteydiler. Dinle, burada kimse orada bulunduğumu bilmiyor, olanları geride bırakmaya çalıştım. Ancak siz David Saraç'ın kişisel asistanıydınız değil mi? Bakıcısı. Yalnızca birkaç hafta birbirimizi tanıyacak fırsatımız bile olmadı. O zamandan beri de onunla konuşmadım. Sağlığı yerinde mi diye ekledi Natalie ve soru ağzından çıkar çıkmaz da pişman oldu. Adam cevap vermedi, yine de yüzündeki bir şey Natalie'ye Sarac'ın sağlığının hiç de yerinde olmadığını söylüyordu. Adam Natalie'nin önündeki tezgaha flu bir fotoğraf koydu ve kıvrılmasını engellemek için düzleştirdi. Bu adamı tanıyor musunuz? Hüzünlü gözler Natalie'ye dikildi, ifadesindeki en ufak bir değişimi algılayacak gibiydiler. Koridordaki sesler yaklaşıyordu. Yabancı bir yüz, yarı arkası dönük, Natalie'nin içinin yeniden rahatlaması gerekirdi. Ancak endişe onu hala bir yerinden yakalıyor, önceki kışın soğuğunu geri getiriyordu. Her şey Natalie'nin gözünün önündeydi. Sarac sırtını bir ağaca yaslamış, elinde silah, kan kara yayılıyor. Duman, barut ve başka şeylerin kokusu, ölüm korkusu. Fizyoterapist ve patron köşeden çıkıp geldiler. Natalie'nin masasına varmaları an meselesiydi. Ve ters bir şeyler olduğunu fark edip sorular sormaya başlayacaklardı. Bu kişiyi daha önce hiç görmedim diye fısıldadı polise. İnanılır davranmaya ve bir yalanı gerçekmiş gibi söylemeye alışkındı. Aynı şeyi doğrularla yapmaya ise çok daha yabancıydı. Bir şey söylemedi, bir şey yapmalıydı ki adam ona inansın ve ondan ayrılsın. Derhal, her şey mahvolmadan. Emin misiniz? İsminin Frank olduğunu söylüyor. O ve Sarac birbirlerini tanıyorlarmış. Onu bulmamız çok önemli. Natalie başını kesin bir şekilde iki yana salladı, hızla fotoğrafı kaldırdı. Pekala, randevunuzu pazartesiye yazdım, teşekkür ederiz dedi biraz fazla yüksek sesle. Fotoğrafı aceleyle uzattı, başını eğip sessizce lütfen git dedi. Polis bir şey söyleyecek gibi oldu ama o an aniden buruşuk ceketinin iç cebinden boğuk bir vızıltı sesi geldi. Cevap vermekle uğraşmadı. O hüzünlü ifadeyle Natalie'ye bakmaya devam etti. Ta ki fizyoterapist masaya onun hemen yanına bir kahve kupası koyana kadar. Az süt, şekersiz. Çünkü Natalie zaten şeker gibiydi. Yardımın için çok teşekkürler Natalie dedi polis, fotoğrafı aldı ve fark ettirmeden arkasında telefon numarası yazılı bir kart vizit bıraktı. Natalie çok sonra polisin David Sarac'tan geçmiş zamanla bahsettiğini fark etti. Sanki artık yokmuş gibi. Bölüm. Görüşme odasının büyüklüğü 10 metrekareden fazla değildi. Klostrofobi hissettiren penceresiz bir küptü. Julia önündeki ekranlara baktı. Odada bir sürü kamera vardı ve içerideki adamı çeşitli açılardan çekiyorlardı. Julia Amante'nin içeriye girişini ve ona 45 dakika önce verdiği klasörü masanın üzerine bırakışını izledi. Amante sandalyesini çekti ve masadan uzaklaştırdı, sonra da kısmen görüntünün dışına oturdu. ''Açıyı hafif düzeltin'' dedi Kollender klavye başında oturan teknisyene. Adam bir düğmeyi çevirdi ve Amante yeniden ekranın ortasında belirdi. ''Benimle konuşmak istemişsin kassap'' dedi Amante odanın içinde, Julia'nın yakınındaki bir ses ölçeri hafifçe hareket ettirerek. ''Gelmeni beklemiyordum Vazelin.'' Amante omuzlarını silkti. ''Ama buradayım işte.'' Kasap bakışlarını kameralardan birine doğru kaldırdı, sonra bir diğerine baktı. ''Çok fazlalar mı?''
''Kimler?''
''İzleyen insanlar. Herhalde bayağı bir kalabalıklardır diye düşünüyorum.''
''Gerçekten bilmiyorum.''
Doğru cevap 5 olacaktı diye düşündü Julia. Kendisi Kollender teknisyen. Person ve ismini tam hatırlayamadı. Yüzü çiçek bozuğu bir başka memur. Kasap bakışlarını Amante'ye dikti. ''Geçen günkü buluşmamızdakinden daha yorgun görünüyorsun. Herhalde bu elbiselerle uyuyorsun. Ortağın, o sarışın kadın gelmeni o mu söyledi? O aradığında cevap veriyorsun değil mi? Ben de verirdim.'' Person şöyle hızlıca bir ona baktı ve Julia huzursuzlukla kıpırdandı. ''Ne söylemek istiyordun?'' dedi Amante ''ve neden özel olarak benimle konuşmak istedin?'' Kasap başını iki yana salladı. ''O kadar hızlı değil Vazelin. Önce bir soruya cevap vermelisin.'' Kasap hafifçe öne eğildi. ''İlk ismin ne?''
''Neden soruyorsun?''
''Sen benim adımı biliyorsun.'' Kasap elindeki kelepçeleri şıkırdatan bir jest yaptı. Amante birkaç saniye ona baktı. ''Omar'' dedi. Kassap memnun bir ifadeyle başını aşağı yukarı salladı. "Pekala Omar, sana Gilsen'in nasıl ve neden öldüğünü anlatacağım. Ama önce..." Atıf ellerini kaldırıp zincirleri işaret etti. Julia Amante'nin tereddüt ettiğini gördü. "Hadi ama, polis merkezinin tepesinde bir hapishanedeyiz. 6 kat yukarıdayız. Her odada en az 10 polis vardır." Kassap bir kez daha zincirleri çekiştirdi. "Lütfen çıkar şunları."
"Anahtar bende değil."
"Hadi ya, her polisin anahtarlığında vardır sanıyordum."
"Kelepçelerden hoşlanmam," diye mırıldandı Amante. Ses tonunu duyan Julia diğerlerine baktı. Bir şey fark ettiler mi diye düşündü ama hiçbiri tepki vermedi.
"Peki, o halde başka birinden istemek durumundayız." Kasap ellerini kaldırdı ve kameralardan birisine baktı, bekledi.
Gözlem odasında Person Collander'a baktı. "İstediğini yapın," dedi. Collander çiçek bozuğu yüzlü memura. Adam odadan çıktı ve kısa süre sonra ekranda belirdi.
"Al."
Adam Amante'ye bir anahtar verdikten sonra kapıyı ardından kapattı.
"Büyük birader bizi izliyor," dedi kasap.
Amante acemice kalepçenin kilidiyle uğraşırken. Elleri metalde kaydı ve Julia bir an için içeri girip ona yardım etmeyi düşündü. Ancak o karar veremeden Amante kelepçeyi açmayı başardı.
Kassap bileklerini ovuşturdu. Kelepçelerin bıraktığı kırmızı izler ekranda belirgin biçimde görülüyordu. Fazla sıkı takılmış diye düşündü Julia. Bir süre sonra fena acıtmıştır. Julia bir sebepten bu durumdan şişkin kaslı hapishane memurunu sorumlu tuttu. Görüşme odasında Amante kelepçeleri masaya bıraktı, geri oturdu ve klasörü açtı.
"Joachim Gilsen," dedi, "anlatsana neden öldü?"
Kassap sırtını dikleştirdi. Julia da aynı şeyi yaptı.
"Gilsen, zengin emeklileri tokatladığı bir saadet zinciri işletiyordu. Ebu Hamza döviz işi aracılığıyla para alışverişlerini yaparak ona yardımcı oluyordu. Arka planda yatırım maliyetini karşılayan, artan parayı cukkalayan azılı suçlular vardı."
"Bunları zaten biliyoruz." Amante klasörü baktı. "Ancak görünüşe bakılırsa savcı Gilsen dışında kimseyi suçlama yöneltecek kadar delil olmadığını düşünüyordu."
Kasap başıyla onayladı.
"Ama senin ve savcının bilmediği Gilsen ile Hamza'nın kazançları dağıtmadan önce kaymağı kendi aralarında pay ettikleri. Gilsen tutuklandığında Hamza bunu gizlemeye çalıştı. Başarılı da olmuş gibiydi. En azından başlangıçta. Ama birileri konuşmuş olmalı."
"Bu yüzden mi öldürüldü?"
"Gilsen ve Hamza'nın iş yaptığı tip insanlar aptal yerine konmayı sevmezler. Bu onları zayıf gösterir. Ve o işte de zayıflığa izin verilmez. Bu yüzden Hamza ve Gilsen ihanetlerinin bedelini ödemeliydiler. Ve tercihen kamuya açık bir şekilde ödemeliydiler."
"Senin Gilsen'i koruman gerekmiyor muydu?"
Omuz silkme sırası kasaba gelmişti.
"Benim işim Ebu Hamza ile birlikte öldü."
"Ama Gilsen kendini öldürmüş gibi görünüyor. Pantolonla asmış, burada öyle yazıyor," dedi Amante. Julia'nın ona verdiği klasöre parmağıyla vurarak. Julia onun Adem elmasının istemsiz bir yutkunmayla oynadığını gördü. Kasap başını iki yana salladı.
"Sis perdesi, otopsi farklı bir sonuç çıkaracaktır. Gilsen ölmeden önce öttü, bundan eminim."
"Ne hakkında öttü?"
"Para, kendisinin ve Ebu Hamza'nın paylarını yatırdıkları hesabın bilgilerini vermeye zorlandı."
"Böyle bir hesabın olduğunu nereden biliyorsun?"
"Bana Gilsen söyledi, 15 milyon civarı olduğunu tahmin ediyordu."
"Ebu Hamza hesabı neden boşaltmadı? Gilsen'i de öldürtüp kendini tehlikeden kurtarabilirdi."
"Çok iyi soru," diye düşündü Julia. Amante içeride beklediğinden daha iyi iş çıkarıyordu.
"Çünkü Gilsen kendini sağlama almıştı. Paraya ulaşabilecek tek kişi kendisiydi. Ve gizemli şartlar altında ölürse polise Ebu Hamza'yı suçlu çıkarmaya yetecek bilgi içeren bir sabit disk gidecekti. Gilsen hakkında ne söylerseniz söyleyin ama küçük pislik çok akıllıydı."
"Ama yeterince akıllı değil."
Kasap yüzünü ekşitti.
"Hamza ortadan kalktığında oyunun kuralları da değişti. Gilsen'in sigortası değerini yitirdi ve korumasız kaldı." Yani diyorsun ki birisi Gilsen'in hücresine fark ettirmeden sızdı, hesabın bilgilerini vermesi için onu zorladı, sonra da onu kendi pantolonuyla astı. Hepsi de ülkedeki en korunaklı hapishanelerden birinde gerçekleşti.
Ben bir şey demiyorum, sana tam olarak ne olduğunu anlatıyorum.
Hem görüşme odasında hem de Yulia'nın oturduğu odada kısa bir sessizlik oldu. Sadece Persson'un hırıltılı nefes alışı duyuluyordu.
Bana inanmıyorsun dedi kasap, en azından tam anlamıyla değil.
Amante cevap vermedi.
Hapishanedeki kamera kayıtlarını incele. Bahse varım, bizim bölümün kayıtları akşam saat 10'dan sonra kesilmiştir ve ertesi sabaha kadar da çalışmamıştır. Hücre kapılarındaki kilitler de çalışmamıştır. Bilgisayar kayıtlarına bak. Eminim suçu ağdaki bir soruna, sistemin aşırı yüklenmesi ya da öyle bir şeye atacaklardır.
Yulia, Kollander ve Persson'un bir kez daha bakıştıklarını fark etti.
Ya gerçekten öyleyse dedi Amante.
Hadi ama Vazelin, bir adam kameraların kapandığı ve hücre kapılarının açıldığı bir gece ölü bulunuyor ve hala bunun bir cinayet olmadığını mı düşünüyorsun?
O halde kim dedi Amante.
Kasap ellerini açıp alaycı bir şekilde gülümsedi.
Gilsen'i kim öldürdü dedi Amante.
Onu sizin bulmanız gerekecek.
Yani bütün bu görüşmeyi ayarladın ve şimdi bana katilin kim olduğunu söylemeyecek misin? Ama kasap gülümsemeye devam etti.
Eğer karşılığında bir şey istersen daha rahat bir hücre, daha iyi yemekler, bedava pornolu bir bilgisayar falan. Tebrikler, al sana fırsat.
Amante kameraları işaret etti.
Sadece ne istediğini söyle. Eminim büyük birader gerisini halleder.
Yulia, Kollander'in bir kalem aldığını gördü ama görüşme odasında kasap başını iki yana salladı.
Sana Gilsen'in öldürüldüğünü ve sebebini söyledim. Gerisi size kalmış. Ben muhbir değilim. Ayrıcalık peşinde de değilim. Ve bu konuşma artık sona ermiştir.
Kasap arkasına yaslandı ve duvardaki bir çatlağa odaklandı. Amante bir süre konuşmadan oturdu. Belli ki ne yapacağını bilmiyordu. Sanki birinin devralmasını bekler gibi kameralara beklentiyle baktı. Kollander ve Persson birbirlerine yaklaştılar. O kadar kısık sesle konuştular ki Yulia söylediklerinin yalnızca bir kısmını duyabildi.
İçeri başka birini gönder, baskı altına alsın.
Vakit kaybı olur. Ön soruşturmada tek kelime bile etmedi. Muhbir değil.
İki adamın fısıltılı konuşması devam etti. Görüşme odasında kasap ayağa kalktı.
Tamam o zaman.
Arkasını dönüp ellerini arkasına götürdü. Amante'nin anlaması biraz sürdü. Ayağa kalktı. Kasaba doğru yürüyüp kelepçeleri beceriksizce taktı. İki adam birbirlerine yakın duruyorlardı ve Yulia endişeyle başını kaldırdı. Ancak kasap uslu ve sabit duruyordu. Yulia onun dudaklarının hafifçe oynadığını gördü ama ne dediğini duyamadı. Persson ve Kollander de bir şey fark edemeyecek kadar kendi konuşmalarına dalmış durumdaydılar. Kasap başıyla belli belirsiz bir hareket yaptı. Sanki Amante'nin daha da yaklaşmasını istiyordu. Amante bir an tereddüt etti, elleri yine kelepçenin üzerinden kaydı. Kısa bir süre önce onları çıkarırken zorlanmıştı. Ve şimdi kelepçeyi geri takan kişi olmayı daha bile az istediği belliydi. Kasap başını biraz çevirdi. Amante'ye doğru arkaya uzanıp başka bir şey daha söyledi ama ses ölçerdeki ibre oynamadı bile. Amante büyülenmiş gibi dinliyordu ve hafifçe biraz daha öne doğru eğildi. Adamların vücutları birbirine değdi. Kasap fısıldamaya devam ediyordu. Yulia ekrana baktı. Ne söylediğini anlamaya çalıştı. Kasap birden dikleşti.
İşte böyle Vazelin, hayat kahrolası bir iskambil oyunu gibidir dedi.
Persson ve Kollander'in konuşmayı bırakıp ona bakmalarını sağlayacak kadar yüksek sesle.
Ve senin benim gibi koyu tenler neredeyse her zaman ellerinde bir dizi boktan kartla kala kalırlar.
Kasap kameraya döndü, gözleri neredeyse simsiyahtı. Bakışları sanki ekranı delip geçiyordu. Yulia nefesini tuttuğunu fark etti. Muhtemelen odada bunu yapan tek kişi de değildi.
Ama bazen bir joker gelir dedi kasap ağır ağır. Her anlama gelebilecek bir kart. Tam olarak doğru zamanda oynadığın sürece.
13. ayrımın sonu. Sayfa 139.